الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب، يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، يا مقلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلوبنا على دينك، يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افتح بالخير واختم بالخير. Kıymetli kardeşlerim, sevgili dinleyenlerim, muhterem izleyenlerimiz, hepinize sevgilerimi, hürmetlerimi, selamlarımı sunuyorum. Bir anne baba için en büyük ahiret sermayesi niteliğinde olan çocuklarımız, kalplerimizin meyvesi olan çocuklarımızı değişik yönleriyle sizlere adeta mercek altına alırcasına tanıtmaya çalışıyorum. Sunmuş olduğum belge ve bilgilerle, açıklayıcı örneklerle çocuğunuzun farkına varmanızı hedef olarak görüyorum. Bir olayın, bir hadisenin, bir nesnenin farkına varmak, o şey ile alakalı ilgimizi, alakamızı, yakınlığımızı, sorumluluğumuzu sağlamaya temel etkendir. Ahiret sermayesi. Bu sermayeyi kâra geçirirsek kazanırız. Bu sermaye ile zarar edersek bu sefer de iflas ederiz. Çocuklarımız yüzünden ahirette kazanmak da var, kaybetmek de var. Bir nevi cennetimizin adresini bu dünyada yakalayabiliriz. Veya o ürkütücü cehennemin de yollarını belki ihmale uğrattığımız çocuklarımız yüzünden adımlayabiliriz. Bu kadar önemli, bu kadar ciddi olan bir konuyu 2011 miladi yılının ülke insanına, dünya insanına anlatmak, aklını vardırmak, gerekçelerini ikna edecek seviyeye çıkartmak ve bunu da üstelik empati ahlakıyla pekiştirmek ve paylaşmak sabır istiyor, tahammül istiyor. İlkbahar mevsiminde kara toprağın bağrına atmış olduğunu tohumluk 6-7-8 ay sonra meyve ürün vermeye başlar. Bir de bu çocuklarımızı 0-6 yaş arasında bir ziraatçı gibi, bir çiftçi gibi, bir üretimci gibi büyük fedakarlığımızı, himmetimizi, gayretimizi, duamızı, fiili, lisani, her türlü Yüce Allah'ın bize vermiş olduğu imkanları adeta seferber edercesine çocuğumuzla buluşturalım, tanıştıralım, kaynaştıralım. Ondan sonra geriye kalan ömründe ve ömrümüzde hem biz rahat ederiz hem de çocuklarımız rahat eder. Bu rahatlık fiziki rahatlık değil, ruhi rahatlıktır. Ve böylece çocukları yüzünden cenneti hak etmiş de cehennemi ötelemiş olan bir aile oluruz. Yoksa işin içinden çıkmak çok zor. Bu önemli ve güncel bir konu, hep tazeliğini, turfanda olmasını muhafaza ediyor. Değişen dünya maalesef değişimine pek gelişim katmıyor. Değişimine gelişim katmayan sonu yozlaşmaktır, Allah göstermesin. Çocuklarımız yozlaşmasın. O eskidendi gibi ifadeler ve ibareler bir inanan insanın sıcak gündeminde yer edemez. Öyleyse biz çocuklarımız üzerinde Allah ile buluşturmak, Allah'ına tanıtmak, Yüce Allah'ın katından gelen emirlere karşı onu psikolojikmen zorlu veya isteksiz psikolojik yapısını istekli hale getirmek bir gayret ister. Biz bunun duasını fiili ve lisan olarak geçtiğimiz derste sizlere değişik versiyonlarını ortaya koyarak paylaştık. Duanın önemini bir anne olarak, bir baba olarak, anne baba olarak lisani fiili dualarımızın, çocuklarımızın psikolojik hayatı üzerinde çok etkili olacağını değişik hadis-i şeriflerin veya değişik belgelerin ışığında takdim ettik. Ve en son olarak da 7 yaş ile 10 yaş arasında bir annenin çocuğuna namazı hatırlatmasının bir ibadet olduğunu, bu 3 sene içerisinde nereden baksanız 5475 defa anne veya baba veya her ikisi çocuğuna Allah'a karşı ibadetinde, taatında, kulluğunda bir hatırlatma görevini yapıyor. Bu hatırlatması ibadet demiştim. Ama bizim hatırlatmaların tekrardan ziyade tekrir üzerinde olmasını istiyorum. Edebiyatta tekrir bir sanattır. Tekrar insana usanç verir. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan edebi sanat tekrar değil, tekrir sanatıdır. Bir anne de çocuğuna doğruları, güzellikleri, iyilikleri tekrarlarken usanç hale getirmemesi, bıktırmaması için tekrir sanatını kullanması gerekir. Ne demek tekrir sanatı? Herhangi bir belli olan bir konuyu değişik yönleriyle çocuğa hatırlatmak. Evladım, ezan okundu, kalk namaz kıl. Tekrar ikindi oluyor. Evladım, ezan okundu, kalk namaz kıl. Tekrar, evladım, ezan okundu, kalk namaz kıl. İşte bu tekrardır. Bu tekrar çocuğu bıktırır, usandırır. Ama aynı vazifeyi özünü kaybetmeden, ana çatısını muhafaza ederek biraz daha güzelleştirebiliriz. Renklendirebiliriz. Tatlandırabiliriz. İştahlandırabiliriz. Çocuğumuzu rağbet haline getirebiliriz. Bu da sizin elinizde. Kültürlü annenin, ahiret kaygısını taşıyan, kalbe sahip olan annenin yapacağı şey, bunlar doğal ve kolay olan şeylerdir. Yeter ki bu hususu kendimiz kabullenelim. Bir. İkincisi, çocuklarımıza dinimizi ve dinimizin güzelliklerini sevdirmek için önce kendimizi sevdirmemiz gerekiyor. Kişilik kimliğimizde sıkıntı varsa, karakter yapımızın eksi haneleri karşımızdaki insanın gözüne ve gönlüne batıyorsa sevmez. Günümüzde de en zor bir barikat, bir akabe, zor geçit dediğimiz konu bu olsa gerek. Yani bir babanın kişilik kimliğini çocuğuna sevdirmesi, bir annenin kişilik yapısını çocuğuna sevdirmesi, arkadaşına sevdirmesi. Siz kendinizi sevdirdiğiniz zaman size ait olan, sizin yaptığınız her şeyi muhatabını sevecektir. Sıkıntı ne? Söylediklerimiz güzel, söylediklerimiz hoş, farz, vacip, sünnet makamında hepsi güzeller güzelinin uygulamalarına alınmış olan ibadetler. Gel gör ki pazarlayıcısı biz, tanıtımcısı biz, reklamcısı biz, irşatçısı biziz ama bizde sıkıntı varsa, benliğimize sıkıntı varsa, bizi dinlerken dinleyenin gönül dünyasında, düşünce dünyasında sürekli ünlem işaretleri, soru işaretleri adeta sırrıya girmişse, bu kadar güzel şey yapınca iyi oluyor da sen niye iyi değilsin peki? Namaz madem bu kadar güzel, bu kadar hoş, sen niye hoş değilsin? Sen niye güzel değilsin? Hala sende ben yalan görüyorum. Hala gıybet yapıyorsun. Hani namaz bunları önlüyordu? Namaz insanı kötülükten, fuhuştan, yalandan, gıybetten, dedikodudan, negatif, olumsuz batıl, yanlış ne varsa hepsine engel teşkil eden sen değil misin anne? Ama çocuk bunu dillendiremez. İçinden geçiyor bunu. Bakımdan öğütler tesir etmiyor. Neticesi ne? Öğütler, nasihatler, uyarılar, hatırlatmalar tesir etmiyor. Ama tesir etmiyor diyerek biz görevimizi ihmal edecek ve ihlal edecek değiliz. Şimdi geçtiğimiz derslerde size Ömer Seyfettin isimli edebiyatımızda büyük bir yeri olan bir kişinin İlk Namaz isimli kitabını broşür hale getirdik, dağıtmıştık. Ve buradan tüm bizi izleyen kardeşlerime rica ediyorum. Bulundukları beldenin kitap evlerine gitsinler. Ömer Seyfettin'in İlk Namaz kitabını alsınlar ve okusunlar. İlk Namaz kitabı bir anne ile evladı arasında geçen ilk namazın ilk adımını çocuğunun ruhuna nakşetme mücadelesidir. Bu bakımdan çok büyük önem arz etmektedir. Orada usul bilgisi var, metot bilgisi var. Hem gönlü hem beyni ilgilendiren metoda, usule ait bir takım yöntemler görüyoruz. İlk namazda anne çocuk ilişkisinde şefkat ve otorite çok önemlidir. Demek ki bir annenin çocuğuna bir güzelliği, ahlaki bir erdemi, bir farzı, bir vacibi, bir sünneti, bir ilahi buyruğu, Rabbimizin bir talimatını, sevgili Resulümüzün bir buyruğunu, bir hadisini, bir sünnetini eğer çocuğumuza kazandırmak istiyorsak, bu kazandırmada da zorlama yapmak istemiyorsak, baskıcı anne olmak istemiyorsak, sizde görülmesi icap eden iki temel güzellik vardır. Birinin adı şefkat, diğerinin adı otorite, disiplin. Otorite ile şefkatin yerli yerince kullanmasıyla her engeli aşabilir bir baba, bir anne. Engelleri aşamıyorsak, problemleri çözemiyorsak, hala ve hatta sorumluluk makamında olan babalar, kocalar veya koca olma zaman anneler aslarına talimat ve direktif ve rica ile yönlendirmek istemiş olduğu kişilere tesir gücü yoksa, buna sıkıntı varsa, bu sıkıntı nedir? Bunda şefkat ve otorite sıkıntısı var demektir. Bir annenin şefkat ve otorite kimliğinde sıkıntı varsa o iş yaptıramaz. Yapar, sadece söyler. Yapar, bağırır. Yapar, kızar. Yapar veya döver. Kırar, dağıtır daha doğrusu. Bu da eğitimde, terbiyede hiç tasvip edilen bir tavır olması gerekir. İlk namazda annenin çocuğuna namazı kıldırmasındaki ilk heyecan, ilk merhale, ilk adımda anne şefkati, anne otoritesinin önüne geçiyor. Annenin şefkati, anne otoritesinin önüne geçiyor ilk namaz konusunda. Şefkat ile otorite birbirini destekliyor. Bunlar ancak uygulandığı zaman somut, müşahhas bir olay karşımıza çıkar. Ama düşünce planında şefkat ve otorite yalın bir ifade gelebilir sizlere. Ama onu somutlaştırmak, müşahhas hale sokmak, elle tutulan, gözle görülür hale getirmek için bunu yaşamak lazım. İşte bunun canlı örneğinde anne Ömer Seyfettin'in namaza başlattığında kullandığı şefkat ve otorite hayli dikkat çekicidir. İşte bu dikkat çekici olan noktayı sizlerin gönül dünyasına, gönül gözüne, gönül kulağına takdim etmek istiyorum. Mevsim olarak soğuk bir kış günü. Soğuk bir kış gününde sabah namazına kalkma eylemi söz konusu. İlk namaza nasıl başladığını canlı hatıra olarak Ömer Seyfettin bize bunu anlatır. Bir tarafta çocuğun annesine karşı duyduğu güven, hürmet, muhabbet, annenin ise çocuğuna karşı gösterdiği şefkat, otorite birbirlerini desteklemektedir. Çocuğu ilgilendiren dünyada ne vardır? Güven, hürmet ve muhabbet. Bir çocuk ki kendisi dünyaya getirmeye vesile olan annesine karşı annesine güveniyor, annesine hürmet duyuyor, saygı duyuyor ve annesini seviyor. Sevgi, hürmet ve güven kimliğinde çocukta hiçbir problem yok. Annenin ise bu güzelliklerle donanmış olan yavrusuna karşı gösterdiği şefkat ve otorite. İşte bu iki sahada bulunan güzellikler hep birbirleriyle örtüşmekte ve birbirlerini desteklemektedir. Şimdi bunu önce bilgi olarak, yani uygulamaya koymadan evvel kendimizi test yapalım. Hakikaten benim dünyaya gelmesine vesile olarak anne olduğum, benim çocuğum bana karşı bana güveniyor mu? Bana hürmeti ne kadar ve bana muhabbeti, sevgisi formunda mı? Çocuğunun karakter, kişilik kimliğinde görmeye çalıştığı, teşhis etmiş olduğu, tespit etmiş olduğu bunlar eğer vaka, realite ve gerçekse lütfen projeksiyonu bu sefer de siz kendine tutun. Bir anne olarak ben de hakikaten çocuğuma karşı şefkat ve merhamet var mı? Yani dengeyi kurmak istiyoruz. Burada bir oluşum var çünkü. Yani bir yemek yapmak gibi, bir bina yapmak gibi değil de şimdi siz çocuğunuzun psikolojik dünyasına, inanç dünyasına, eylem kimliğine bir namazı oturtmak istiyorsunuz. Tüm ibadetlere serlevha olan bir namaz. Bütün yapacağı ibadetlere adeta öncü kuvvet olan bir namaz. Bu namazda herhangi problem olmadığın zaman diğer konularda zaten çocuk problem yaşamaz. Ahirette öyle değil mi? Bakınız, mizan başına çıkıyoruz. İlahi mahkeme açıyor dosyamızı, kitabımızı açıyor. Cenab-ı Allah'ın ilk sorguya çıkaracağı konu namaz. Namaz konusunda kulun yüzü ak, gönlü pak, yüzü gülüyor, aferin, okuyun kitabımı diyor. Cenab-ı Allah diğer dosyalara pek ağırlık vermiyor. Geç. Nasılsa bunun namazı düzgün, her şeyi düşün. Namazda sıkıntı var, tıkandığın zaman diğer amellerin hepsi önümüzde bir barikat gibi bizi bekler. Çocuğumuza da böyle şimdi. Çocuğumuza hayatına öyle bir ibadet yerleştireceğiz ki namaz gibi ibadet, bu ölünceye kadar onun hayatından kopmayacak. Mıknatıs nitelikte olan namaz, tüm farzları, vacipleri, sünnetleri adeta kendisi çekmeye başlayacak ki bu çekici gücü olan nedir? Namazdır. Böyle bir namazı kalıpça, kabukça, şekilce, göstermelik olarak, riyakarlık olarak kazandırmayalım. Korkudan dolayı, efendim söyleyeyim, hürmetten dolayı bir rüşvet verircesine çocuğumuza namaz ne yapmayalım? Kazandırmayalım. Yani onun psikolojik gözeneklerine, hücre yapısına sirayet edercesine bu namazı her şeyle, bütün güzeliyle ona kazandırmaya çalışalım. İşte anne çocuk arasında yüz göz olmamış olan bir ilişkiyi sağlayan temel etken budur. Çocuğun annesine karşı güven duyması, annesine karşı muhabbet ve sevgide problem olmaması, annesine karşı saygıda kusur etmemesi. Annenin de şefkat ve otoritede tam formunda olan bir seviye kazandırmış olması. Her iki tarafta olan bu güzellikler anne ile oğul arasında olayı, yaşayışı, hayat tarzını yüz göz yapmaz. Turfanda kalır. Yani bir insan Kabe ile yüz göz olursa, namazla yüz göz olursa, tesettürle yüz göz olursa, hatta arkadaşıyla, beraber olduğu arkadaşıyla yüz göz olursa, ona karşı artık saygınlık, ona karşı otoriter bir kimlik, yaptırım gücü, şefkat hep alabora olur. Bundan dolayı Allah'ın sevgili Resulü, evlendiğiniz hanımınıza dahi belli bir mesafe koyun diyor. Belli bir mesafe. Kim olursa olsun belli bir mesafe, işte o bizde bulunması icap eden temel güzellikleri uzun ömürlü kılmaktadır. Her şey sıfırlansın, sıfırlansın, yüz göz olursunuz, hiçbir şey yaptıramazsınız. Yok, eğer aradaki bu yüz göz olma noktası değil de otoriter, sevgiye, saygıya dayalı otoriter bir kimlik olduğu zaman böyle bir ilişkinin çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Niçin? Çünkü annenin çocuğuna duyduğu büyük bir sevgi, çocuğun nazlanarak anne isteğini geri çevirmesi bir kış mevsiminde, bir sabah vaktinde uykudan yeni uyanmış, gözlerini ovalaya ovalaya soğuk bir ıbrıktan dökülecek su ve bir çocuk ilk namaza başlayacak, ilk namazda sabah namazı. Çocuğun en çok sevdiği bir zaman dilimi uyku. Uyumak istiyor ama gel gör ki kış mevsimi, ıbrığından akıtılacak soğuk bir su. Bir tarafta annenin çocuğuna duymuş olduğu büyük bir sevgi, bir de çocuğun da bir nazlanarak anne isteğine karşı acaba isteğini geri aldırmaya yönelik içindeki bir beklentisi. İşte bu anda bir annenin tavrı vardır. Anne büyük bir heyecanla, büyük bir sevgiyle evladına namaz kıldırmanın psikolojik sevgisini, manevi sevgisini tatıyor. O aşk, o heyecan, belletmen, bir öğretmen, bir uzman gibi. Diğer tarafta namazla buluşacak bir çocuğun zaman dilimi, iklim şartlarında soğuk bir hava, buna karşı elinde bir koz var. Nazlanmak. Bir çocuğun annesine nazlanması. Ben olayı çok basit ifadelerle cümle kuruyorum ki iyice anlatmış olduğum cümlemin lütfen gönül dünyanızda, zihin dünyanızda fotoğrafını çekin. Bir anne ile çocuğunun fotoğrafını çekin. Nazlanan bir anne çocuğuna dünyanın, ukbanın en güzel bir kaliteli üstün ibadetini kazandırmak isteme heyecanını, sevgisini taşıyan bir anne. İşte karşınızda bir çocuk, bir anne. Bunu çektiğiniz değil fotoğrafını. İşte bu anda annenin çocuğunun geleceği için daha büyük fayda ümit ederek sürdürdüğü şefkatli otorite konuşuyor. İlerisini görüyor çocuğunun, ahiretini görüyor, istikbalini görüyor. Ülkesine, milletine, Allah'ına, peygamberine, toplumuna yararlı olan bir çocuğun hedefini görüyor ki bunun nazlanmasına karşı ben geri adım atamam. Geri adım atmama benim otoritem engel teşkil ediyor. Ama ortada bir şey var. Şefkatle buluşmuş olan bir otorite. Nazlanan bir çocuğuna karşı şefkatiyle otoritesini özdeşleştirmiş, tırnak et yapmış olan bir annenin tavrı galip geliyor. Çocuk hiç itiraz etmeden, ağlamadan, o nazlanmasını devam ettirmeden hemen peki deme hakkını elde etmiş oluyor. Yani burada galip gelen nazlanan çocuğun tavrı değil, burada galip gelen şefkate dayalı bir otoritedir. Lütfen bunu tartışın. Yani bir annenin şefkat ile otorite kimliğinin kazanmasında eğer tren kaçmışsa bugün bunu nasıl elde edebiliriz? Ben çocuğumla yüz göz olmuşum. Çocuğuma karşı çok açık var ben. Açık vermişim. Çocuğum bana güvenmiyor. Ben çocuğumun iyiliği için bir takım metot usul geliştirmişim ama bu kişisel yöntemlerim maalesef yanlışmış zamanında. Artık çocuk benim, yani ağzımda kuş tutsam dahi güven kimliğim zedelenmiş. İşte bunun tedavisini yaşamak için çocuğumuza ve çevremize şefkatli ve otoriteli bir anne, ki bu annelik kimliğin sadece kendi öz çocuğuna değil hayatın bütün yönlerine yansıyabilecek bir pozitif enerji gibi herkesin müracaat yapacağı bir adres olur daha doğrusu. Çocuk, yani Ömer Seyfettin ismini kullanıyorum bazen, çocuk nazlanma tarzında mağlup olsa da şefkatli otoriteye gönülden itaat etmektedir. Çocuğum burada nazlanarak bir şeyler kopartmak istiyor, yatağına dönmek istiyor, uyumak istiyor. Bu nazlanmakta çocuk mağlup. Şefkatli otoriteye gönülden itaat ediyor. Niçin? Çünkü demiştim ya, çocuğun annesine karşı çok güzel bir nimet elde ettiği sermayesi var. Nedir bu? Güven. Güven. Annesinin ağzından çıkan o talimat, şefkat ve otorite bileşkesini almış olduğunuz, kalk hadi bakalım ilk namazı kılacağız, bu talimatında çocuğun geri adım atmış olmasında karşı bir mahcubiyeti yok. Pişmanlığı yok. Sıkıntısı yok. Çünkü o güven altyapıda bekliyor. Peki anneciğim. Canım anneciğim. Yani ciğerlerinden, böbreklerinden, içgüdülerinden gelen bir teslimiyetçi ruhun adresi annesine duymuş olduğu bir güvendir. Bugün evlerimizi satsak biz bu nimet elde edemeyiz. Bugün toplumumuz güven kaybetmişiz biz. Birbirlerimize güvenmiyoruz. Söz veririz, sözümüzü tutmayız. Borç alırız, zamanında ödeyemeyiz. O kadar yara bere olmuş ki bizim kişilik hayatımız, bize kimse güvenmiyor bugün. Kurumlara güveniyorsunuz, faizli bir bankaya güvenirsiniz ama namaz kılan, hacca gitmiş olan bir Müslümana bugün güvenmiyorsunuz. Banka zamanında parasını verir der, ancak benim namaz kılan insan benden para aldı, bir aylığına 5 ay oldu hala vermiyor. İşte bu tavır var ya, müminler arasında, inananlar arasında güven köprüsü patlatmıştır. Bugün kimse kimseye güvenmiyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Halk devlete güvenmiyor. Devlet halka güvenmiyor. Kurumlar birbirine güvenmiyor. Karı kocaya güvenmiyor. Alıcı satıcıya güvenmiyor. Yani kime güveneceğiz biz? Allah bize güvenmiş, kitabını göndermiş. Bize güvencinin alameti Kur'an'dır diyorlar. Güvenmeseydi bizim elimize kitabını tutuşturur muydu? Peygamber Efendimiz bize güvenmiş. Bol bol cömertçe hadislerini, hayat tarzını bize sünnet olarak, hadis olarak nakletmiş. Allah güveniyor, peygamber güveniyor, ayetler güveniyor, sureler güveniyor ama mümin mümine güvenmiyor. Anne çocuğuna, çocuk annesine güvenmiyor. Bu büyük nimetler uçmuş gitmiş harita. Şimdi bu güvensizliğin getirdiği yaraları, berileri biz nasıl tedavi edeceğiz? Bu açığı nasıl kapatacağız? Öyleyse ne diyorduk? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demekle bu söylemiş olduğum cümleyi didik didik diderek nereye gidiyor? Ne demek istiyorum? Bu ifademle ben neyi ilan ediyorum? Bunu nasıl imanımızı tazeliyor, imanımızı kuvvetlendiriyorsak bu güvensizliğimize karşı yapacağımız tek şey var, özür dilemek. Evladım, ben sana cidden doğru dürüst bir annelik yapamadım. Söz kimliğimle böyle oldum. Beden kimliğimle yapamadım. Söz verdiğim yerine getiremedim. Seni kandırdım. Gün geldi yalan konuştum. Özür diliyorum. Bunların sebepleri şunlar şunlardır. Yemin olsun. Sen de şahit ol. Allah da şahit olsun ki ben sana karşı bu güvensiz kimliğimi güvenli kimlik haline sokmak istiyorum. Lütfen sen de bana yardımcı ol deyin. Çocuğunuzu kucağınıza alın. 20 yaşında olsa kucağına sarılın. Öpün. Yanaklarını öpün, özür dileyin. Gerekiyorsa tüm mütevaziliğinizi devreye koyarak önce buradan başlayalım. Özür dilemek. Ama özür dilemeyi de ne yapın? Sıklaştırmayın. Çünkü Resulullah Efendimiz özür dileyecek iş yapma diyor. Madem bir defa yaptın, bir daha yap. Sık sık hata yap, tekrar özür dile. Sık sık hata yap, özür dile. Özür dilememiz de yalama olmasın daha doğrusu. Ayda bir defa özür dile, hokkalı bir özür. Ha, benim annem veya benim kocam veya benim hanımım benden özür diledi ki çok kaliteli bir özürdür bu. Çok kaliteli, seviyeli bir özür olsun. Yoksa biz dil alışkanlığı şeklinde yap yap özür dile, yap yap özür dile. Unut unut, ha özür dilerim. Buna benzemez güven kimliğimiz. Öyleyse son cümlemi, son ifademi size bir daha paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konulara bir daha dönemeyeceğiz. Çocuklarla alakalı eğitim mesajlarımızın zaten 1/3'ü bitti. Geriye 1/3'ü kaldı. Onu tamamlamaya çalışacağım Allah nasip ederse ki. Ondan sonra tekrar aile hayatımızı, bu sefer de anne, baba, karı, koca, kayınpeder, kayınvalide biraz tabanı genişleterek yani 100 metrekarelik evimizi bir mahalleye taşıyacağız. Sonra ilçeysek ilçenin tamamına taşıyacağız. Şehre taşıyacağız. Şehrin salonlarına gideceğiz, parklarına gideceğiz. Kültür merkezlerine gideceğiz. Yani bağ, bahçe, cadde, sokak, piknik, kamp yerlerine hep beraber bu hayatımızda yaz boz tahtası olmayacak açılımlarımızı, hem inancımızı, hem de ahlakımızı ve hem de edebimizi ihlal etmeyecek bir şekilde sokmaya çalışacağız. Ama şu anda çok önemli olan konu çocuk olduğundan dolayı oraya bir nevi odaklandık. Bir türlü çıkmak istemiyoruz. Çıkmakta istemek için de bir türlü önümde gerekçeler var. Bunlarla sizi hep bilgilendirmek istiyorum. Değerli dinleyenlerim, insanlık tarihinde, bak mübalağa etmiyorum, aşırı cümle değil bu. İnsanlık tarihinde çocuk hiç bu kadar merkezde yer almamıştır. Çocuğun konu olarak merkezde bu kadar yer almış olduğu zaman dilimi bu çağa aittir. Bizim Osmanlı döneminde, Emevi döneminde, yok Selçuklu'da, Abbasi'de, Ashab döneminde çocuk böyle bir merkez konusu değildi. Çocuk ne hale geldi ki? Çocuk elde avuçta gibi, ruhu gitmiş, düşüncesi kaymış, fikir yapısı alabora olmuş. Sadece bizde bekletilmiş olan konu kilogram olarak fiziki dünyası. Nerede ruhu dünyası? Düşünce dünyası nerede? Haftanın perşembe gününün akşamına odaklanmış. Akşamın perşembe günü gelse de, haftanın salı günü gelse de, 2 saat, 2,5 saatlik şu diziyi izlesem diyen bir çocuk. Eve geldiği zaman çantasına kitapları çıkarırken kafası sabahleyin saat 8'de okula gidinceye kadar o zaman dilimlerinde ne yapabileceğim acaba? Karşısına bir anne mi var? Kim o? Babası nerede? Yani ev içerisindeki canlı varlıklarla diyalog, irtibat, iletişim yok. Geliyor çantasını bırakır bırakmaz evden dışarı çıkmaya çalışıyor çocuklar bugün. Tek bir sıkıntısı var, iklim şartlarının soğuk olması. O da olmasa kimse tutamıyor artık. Anne ne yapsın? Baba ne yapsın? İşini, gücünü, korkusunu, sevgisini, ilgisini, her şeyini adeta odaklamış çocuğuna. Olmuş hayatına çocuk en merkezi bir konu. İşte insanlık tarihinde diyorum çocuk hiç bu kadar merkezde yer almamıştı. Çocuk yüzünden dövüşmeler, çocuk yüzünden kavgalar, çocuk yüzünden evleri terk etmeler, gözyaşları. Çocuk. Duyarlı anne çünkü. Duyarlı baba. Allah'ın elini diline vurmak istemiyor. Çocuğu yüzünden ziyan edenlerden olmak istemiyor. Çocuğu yüzünden Allah tarafından hiç azarlanmak istemiyor. Çocuğu yüzünden iflas edenlerden olmak istemiyor. Çocuğu yüzünden biri cennete biri cehenneme postalanmasını katiyen istemiyor. Hatalı da olsa, kusurlu da olsa bir ciğer sahip. Sulbinden gelmiş, benliğinden gelmiş. Her şeyle beraber yavrum diyor. Yani bıçakla ciğerini çıkarsa, kesse, ciğer yerine düşmüş olsa yine katil çocuğuna yavrum diyecek kadar ciğer bir harekete gelecek. Böyle bir anne doğal olarak elbette üzülecek, sıkıntıya girecek. Ama hep sıkıntılı hayat böyle mi devam etmiş olsun? Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, ben de bekar bir insan olsaydım, yani babası çocuğu olmayan bir insan olsaydım, belki çocukla alakalı konuyu bu kadar böyle içtenlikle veya olayın fail olarak, özne olarak içine girercesine anlatmak istemezdim. Kupkuru bilgiler verebilirdim. Güzel güzel böyle ifadeleri düzgün edebi cümlelerle sizi dinlettirebilirdim. Fakat ben bir babayım. Beni dinleyenlerin çoğu annesiniz şu anda. Babalar iş yerinde belki, bürolarda çalışıyorlar. Var diye usta gitmişlerdir. Ve beni şu anda buraya kadar her hafta gelip izleyen ve dinleyen hanım kardeşlerim var. Bu hanımların da büyük çoğunluğu annedir. Onlar da ne dediğimi anlıyorlardı abi. Artısıyla, eksisiyle, yanlışıyla, doğrusuyla. Gaye burada bu ütopik gibi anlatılmış olan konular değil. Ayağı yere değmiş olan konulardır bunlar. Bunun üstesinden gelebiliriz. Bunun üstesinden gelmek için anne çocuk ilişkisinde annenin huzursuzluğunun çocuğa yansıması çocuğa yapılan bir haksızlıktır. Önce buradan başladık. Ömer Seyfettin'in annesindeki şefkat ve otorite kimliğini bugün biz aynı dozajla, aynı hacimle, aynı enerjiyle benliğimize, belki kişiliğimize bir anda çekemeyiz, alamayız. Geçmişi var, mazisi var çünkü. Birdenbire kabadan vurulan inne gibi olmuyor ki bu. Belki bunu 3 günde mi, 5 günde mi, 1 ayda mı, 2 ayda mı, hele hele yeni evlenmiş, çocuk bekleyen, hamile kardeşlerim için Allah için söylüyorum. Dünyaya getirmeye sebep olacağınız çocuklarınızın benliğine, kişiliğine, karakter yapısına, o 2,5-3 kilogram olarak kucağına almış olduğun yavruna 6 yıllık vereceğin eğitim mücadelesi, sevgi mücadelesi, saygı mücadelesi, böyle sıradan değil, hedefli, maksatlı, gayeli, tam 6 yıl. 6 senelik vereceğin mücadele senin için göz aydınlığı çocuğun sürekli gözünü aydın yapacaktır. Çocuğuna her baktığında gözün içi gülecek. Bakıyorsun dert çalışıyor. Bakıyorsun nasihat ediyor. Bakıyorsun yatışı güzel, oturuşu güzel, dinleyişi güzel. Yani sevgisi güzel, kapıyı açması güzel, tuvalete girmesi güzel. Duştan çıkartıp da annesinden bornoz istemesi güzel. Her şeyinde bir güzellik var. Niçin? Böyle olacak anne. Annesi bunu kazandırdı çocuğuna. Zamanında verdi, vereceğini verdi. Şimdi verdiğini geri alıyor. Bir şey vermemişse ne alacak çocuğunu şimdi? Bir çocuğunu tuvalete oturtturduğu zaman, tuvaletteki oturuş pozisyonuna varıncaya kadar çocuğuyla ilgilenmiş, benliğinden benlik katmış adeta. Çocuğunu yalnız bırakmamış. 6 yaşına kadar bütün iletişim duygularıyla paylaşma ortamını tavan yapmış olan bir annenin beklentisi, göz aydınlanan çocuğun hala göz aydınlığına devam etmiş olmasıdır. İşte bunun kazanımını sizlere paylaşmak istiyorum. İnşallah bu dersimde sadece Ömer Seyfettin'in bir hatırası olarak ilk namazda anne ve çocuk arasındaki oluşmuş olan şefkat ve otorite ile güven, hürmet ve muhabbet 5 temel konuyla bir anne oğul arasında ilk namazın başarısını ve kazanımını sizlerle paylaştım, sizlere anlattım. Çocuğunuza güven nimetini, muhabbet nimetini ve hürmet nimetini mutlaka kazandırın. Ama bunları kazandırman için önce sende şefkat ve otorite olacaktır. Şefkatin var, otoriten yok. Çocuğun şımarıktır. Kesin. Otoriten var, şefkatin yok. Çocuğun robottur. Ama hem şefkat hem otorite. Bileşkesini aldığın zaman çocuğun çok güzel bir insandır. Bu duygularla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Her birinizin dünyaya getirilmesine vesile olmuş olduğunuz çocuğunuzun adeta kuşlar gibi kanatlanarak dünya yuvasından ahiret cennetine uçmasını Yüce Allah'tan ilahi takdir olarak istiyorum. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti üzerinizden eksik olmasın kıymetli kardeşlerim.